Merhaba değerli, karşısındakini kusursuz mantık silsilesiyle bir dakikada ikna edebileceğini sananlar ve bütün doğruları masaya döktüğü halde hayal kırıklığıyla baş başa kalanlar. Trenden Bildiriyorum'un 136. bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam yine Ankara Garı'ndayız. Sakin, acelesiz bir Ankara gecesi. Trenimiz henüz yola çıkmadı, kompartmanda her şey hazır, ben de mikrofonun başındayım. Masamıza bu hafta çok ama çok tanıdık. Hani o kelimeleriyle ruhumuza da dokunan diyebileceğimiz eski bir dostu tekrar davet ettik. Bir önceki yazısı gayet keyifliydi. Bu da o yazısı gibi gayet keyifli ve biraz yine zihin açan türde olacak. Dr. Melinda Stewart, hatırlarsanız kendisi daha önce 122. bölümde eleştirinin neden beynimizde fiziksel bir saldırı gibi algılandığını konuşurken biz de ona eşlik etmiştik ve biraz da şöyle deşmiştik o yazıyı. Bu bölümde ise Dr. Stewart masanın biraz da diğer tarafına geçiyor ve içimizdeki o ikna etme kibrini, karşı tarafı düzeltme hastalığımızı müthiş bir samimiyetle masaya yatırıyor. Yazısının başlığı ise "People don't change because we tell them to." Yani bir şekilde Türkçe olarak bunu ifade edersek en basit haliyle insanlar onlara söylediğimiz için değişmez ki. Şimdi yerinizi alın. Keyfinize şöyle bir bakın. Vagonun bende loş ışığında biraz da hareket etmeye hazırlanırken ki o insanların telaşlarını da fonda biraz ben duyarken birlikte şu sohbetimize, yolculuğumuza başlayalım. Stewart'ın yazısını ilk bölümde bilgi eksikliği, yanılgısı ve ikna kibri diye özetleyebiliriz. Yazar yazısının bir bölümünde şöyle söylüyor. Zor konuşmalardan her şeyi doğru yapmışım hissiyle ayrılırdım. Hazırlanmıştım, araştırmıştım, kelimelerimi özenle seçmiştim. Gelebilecek itirazları tahmin etmiş ve kanıtları bildiğim en açık şekilde ortaya koymuştum. Sonra bir öğrencinin, bir danışanın veya da bir meslektaşımın karşısına oturup onların kibarca kafalarını sallamalarını izlerdim. Oysa gözleri bana tamamen farklı bir şey söylüyordu. Ve hiçbir şey değişmezdi. Yine uzun süre boyunca kendime sorunun onlarda olduğunu söyledim. Hazır değillerdi, motive olmamışlardı ya da yeterince adanmamışlardı. Bilgimin, çerçevelerimin ya da sunum tarzımın bir sorunu yoktu. Sorun çok daha temel bir yerdeydi. Ben değişime dair konuşmalara adeta çözümün kendisiymişim gibi katılıyor. Doğru kelime, araştırma ve yapı kombinasyonunun nihayet karşımdaki insanın bir şeyleri çözeceğine inandırıyordum. Farkında olmadan insanlara henüz çözemediğim birer problem gibi yaklaşıyordum diyor. Bayağı derin bir öz eleştiri yapıyor Melinda Stewart. Dr. Stewart'ın şimdi bu dürüst itirafını okuduğum an benim o içimde bir yerlerde kurumsal hayatın, danışmanlık yıllarının getirdiği, hatta hocalık dönemlerimin de getirdiği o her şeyi bilen uzman kibri yani biraz bir böyle kendini şöyle bir kafasını şöyle bir kaldırdı içimde bir yerlerde. Yani hepimizde belki de olan bir durum bilmiyorum ama benim içimi böyle bir gıcıkladı. Şimdi biz özellikle pazarlama tarafındakiler, yöneticiler, danışmanlar falan. Biz ne yapıyoruz? Bütün verileri topluyoruz. Pazar analizlerini, kullanıcı raporlarını masaya belki de en kusursuz haliyle diziyoruz. Ve karşımızdakinin bir anda böyle aslında tabiri caizse şöyle hidayete erip değişmesini bekliyoruz. Bunu okuduğumda aklıma direkt aslında 121. bölümde konuştuğumuz zekanın kör noktası diye belirttiğimiz o kısım geldi. Şimdi orada şey diyorduk ya hani IQ'lu, yüksek IQ'lu insanların düştüğü o büyük ikna yanılgısı vardı. Veriyi neokortekse fırlatınca, böyle atınca üstüne doğru insanın bir anda versiyon atlayacağını sanıyorduk. İşte insan beyni bir bilgisayar değil sonuçta ve ona bir yazılım güncellemesi gönderir gibi bilgiyi yükleyerek davranış değiştiremezsiniz. Cem Yılmaz'ın Gora'da vardı ya, işte karışık var mı, yükle falan diye yani o Matrix'e göndermeleri vardı. O tarz değiliz yani, öyle çalışmıyoruz. Siz anlatırken karşınızdaki o kibarca başını sallamalar falan, hani var ya böyle tatlı tatlı gülüyorlar, kafayı sallıyorlar falan. İşte o aslında tam bir hayatta kalma stratejisi. Bir yerde mesela şey demişti, Cem Mumcu 2010'da TEDx Reset'te yanlış hatırlamıyorsam, hastalar özellikle işte psikiyatr olmasından da kaynaklı, İşte hasta gelir. İşte hatta özellikle iç hastalıkları falan tarzı şeylerde arkadaşlarımla diyor. Hasta gelir. şey deriz yani derler diyor. Sizin işte midenizde bir sıkıntı var vesaire bir şeyler var. Çok öyle her şeyi kafaya takmayacaksınız deriz. Peki der çıkarlar nasıl diyor. Ve hani nasıl olabilir ki böyle bir şey olamaz kafaya takma. Peki yani laf da olmuyor öyle her şey biz siz bir şekilde bir cümle sarf ettiğinizde bir anda değişmiyor. Neyse çok uzatmayayım daha anlatacak şeyler var. Siz beni belli ölçüde anladınız ya da anlatabildiğimi inanıyorum bilmiyorum ama o böyle baktığınızda aslında o insanlardaki sahte onaylama işi sahte bir şekilde kötü niyetli tabii ki değil büyük ihtimalle de aslında iyi niyette saygıdan dolayı da yapılan o sahte onaylama yani biraz rahatsız edici bir tarafta da çünkü bir kurtulma çabası o baskınızdan kurtulma sizin bir şekilde söylediğiniz o anki cümlelere karşı kayıtsız kalmamış gibi hissettirmek adına yapılanlar. Bunlar bir şekilde kurtulmak adına hayatta kalma stratejisi diyebileceğimiz şeyler. Neyse, ikinci bölümle devam edelim. Değişimin sancılı aşamaları ve doğanın ritmi diyelim bu kısmada. Yazar 1983'te James Prochaska ve Carlo Di Clemente davranış bilimcilerin değişime bakışını tamamen değiştiren bir model yayınladılar diyor. Bu model trans teorik model olarak geçiyormuş. Yazar devam ediyor. Değişimin aşamalar halinde gerçekleştiğini ortaya koyan aldatıcı derecede basit bir içgörüydü bu. İnsanlar değişmeyen durumundan değişmiş durumuna tek bir anda geçmezler. Bir süreçten geçerler. Farkındalık öncesi, farkındalık, hazırlık, eylem ve sürdürme aşamaları. Her aşamanın kendi mantığı, kendi duygusal dokusu ve kendi ihtiyaçları vardır diyor yazar. Devamında ve bu pratikte muazzam bir fark oluştururlar. Aynı konuşma karşınızdaki kişinin o an nerede olduğuna bağlı olarak tamamen farklı sonuçlar doğurur diyor. Henüz farkındalık öncesi aşamada olan yani durumu bir problem olarak bile görmeyen birine eylem odaklı tavsiyeler vermek sadece hedefi ıskalamakla kalmaz aynı zamanda direnci de derinleştirir diyor. Haliyle siz onların olduğu yere konuşmuyorsunuzdur. Siz kendi olmalarını istediğiniz yere konuşuyorsunuzdur diye de tamamlıyor bu bölümü. Şimdi bu güzel bir bölüm. Yani burada tam böyle kelebek ve koza metaforu var aslında. Dr. Stewart değişimin o tırtılın kelebeğe dönüşme sürecine benzetiyor yazıda. Kozanın içinde bir zaman, bir ritim var ve biz modern dünyanın sabırsız insanları olarak tabii ki de ne yapıyoruz? Kurumsal hayatta birine bir geri bildirim veriyoruz ve ertesi sabah bambaşka bir profesyonel olarak işe gelmesini bekliyoruz. Çok eskiye doğru dönelim yani eski bölümlere dönelim. 46. bölümde uzun uzun konuşmuştuk. Doğa aceleye bir şekilde gelmez. Yani daha doğrusu doğa acele etmez. Peki biz insan ruhu organik bir yapı. Siz farkındalık aşamasına bile gelmemiş bir çalışana ya da hayattaki bir şekilde çevrenizdeki insanlardan birine. Hadi yarın sabah şu aksiyonları alıyoruz dediğinizde o kozayı dışarıdan zorla yırtmış oluyorsunuz ve o kelebek belki de asla uçamayacak şekilde ölü doğuyor ya da hayatı bambaşka bir noktaya gidiyor. Çok da zaten kısa olan hayatı. Şimdi onlara ne yapacaklarını dikte etmek, o uzun uzun kelimelerin arkasına saklanmak yerine daha önce Jude Brewer'la konuştuğumuz 130. bölümde stratejik sessizliği kullanmak gerekiyor. Kelimelerle odadaki havayı tüketmek yerine karşı tarafa kendi kozasını fark etmesi için aslında biraz bir merak alanı ve aslında o sessizliği hediye etmek belki de gerekiyor. Üçüncü bölümle devam edelim ve bridge model dediğimiz psikolojik güvenlik ve zihinsel yükten bahsedeceğiz. Yazar, İletişim değişimi zorlamaz. İletişim değişimin mümkün hale geleceği koşulları oluşturur diyor. Devamında bridge geri bildirim modelinin özü budur. İlk adım B yani B psikolojik güvenlik inşası yani build psychological safety kısmıdır diyor. Güvenlik kültürel bir olsa ne güzel olur. Lüksü değil yani o nice to have değil. Nörolojik bir ön koşul aslında. İnsanlar yargılandıklarını, suçlandıklarını, biraz baskı altına sokulduklarını, riskli gördüklerinde, risk altında kendilerinin olduğunu hissettiklerinde açıkçası gerçek bir içsel yansıtma için gereken beyin bölümleri çevrim dışı hale geliyor. Savunmaya geçiyor, stratejik davranıyor, hatta küçülüyor ve gerçekten katılım sağlamak yerine sadece uyum gösteriyormuş gibi yapıyor. İkinci adım ise R, yani R tarafı, işte zihinsel yükü fark etmek. Recognize cognitive load diye geçen kısım. Çalışma belleğinin aslında sert sınırları var. Bu sınırlar aşıldığında öğrenme kapanır diyor yazar. Devamında bu karşınızdakinin denemediğinden değil, beynin kelimelerin tam anlamıyla her şeyi aynı anda tutamayacağındandır. Direnç olarak bir şekilde okuduğumuz o sinyal çoğu zaman sadece aşırı yüklenmedir. Daha zor olan disiplin ise kısıtlamadır. Daha az şey getirmek, yani bir şekilde boşluk oluşturmak diyor yazar. Dönüp dolaşıp yine yazarın 122'deki o çok özel, bence güzel tespitine geliyoruz. Eleştirinin anatomisi tarafı bize biraz bunları da işaret ediyor. Birine şunu yanlış yapıyorsun, şöyle değişmelisin, şuralarda bir sıkıntı var diye yüklendiğinizde karşı tarafın amigdalası bunu fiziksel bir sopa gibi algılıyor. Beyin o an öğrenmeyi, kendini geliştirmeyi falan tamamen durduruyor. Tek bir derdi var, o da sağ çıkmak, hayatta kalmak. Çok basit. İşte o yüzden yüzünüze baka baka haklısınız, evet kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz falan gibi şeyler söylüyor insanlar. Odadan çıkınca tabii ki de bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Çünkü içeride o psikolojik güvenlik yok. Hatta biz bir de üzerine yönetici kibrimizde ya da yönetici düşüncemiz, kendimizi, özgüvenimizde artık ne dersek buna, kişiye gidip 100 sayfalık raporlar vesaireler, metodolojiler yığıyoruz. Zihinsel yük tavan yapıyor. İletişim kurarken, mentorluk yaparken o daha işte cesur olan yolu seçip sakinleşmek, az konuşmak, bunlar gereklilik. Hatta olmak zorunda. Şimdi bir sürü doğru şeyi yarım yamalak dinlemektense tek bir berrak şeyi odanın ortasına bırakıp çekilmek burada en büyük ustalık oluyor. O yüzden mentorluk tarafında da aslında zaten tavsiye veren, yol gösteren taraf da değil. Mentorluk doğru soruyu sormak olarak geçiyor aslında. Yani mentorsanız hiçbir şey anlatmazsınız. Sadece sorarsınız. Sadece düşündürürsünüz karşı taraftaki insana. Mentorluğunuzu budur. O yüzden sadece soruyu soran ve konuyu açan ve aslında bir yandan da risk oluşturmayan tarafta yer almaya çalışmak kıymetli, zor ve hatta belki de pek de becerilemeyen taraf. Dördüncü bölümdeyiz. İşbirliği, etki ve dağın ardındaki küçük adım diyeceğiz. Modelin diğer harfleri bize yolu gösteriyor diyor yazar. I, yani I, artık ne derseniz, işbirliğine davet edin. Yani invite collaboration. İnsanlar kendi oluşturulmasına yardım ettikleri şeyi desteklerler. Planı tamamen hazır getirip sunduğumuzda uyum isteriz. Bir soruyla gelip birlikte inşa ettiğimizde ise sahiplenme davetinde bulunuruz diyor. Devamında D ile D ile devam ediyoruz. Etki ile niyeti ayır dedin diyor. Distinguish impact from intent. Yani biz kendimizi niyetlerimizle, başkalarını ise davranışlarıyla yargılarız. Biri bize beni değersiz hissettirdin dediğinde vücudumuz hemen savunmaya geçer. Çünkü niyetimiz iyiydi sanırız. Hold both as real diye geçen bir yaklaşımdan bahsediyor yazar. Ve devamında diyor ki hem niyeti hem etkiyi gerçek kabul etmek alanı açar. Bu şekilde yaklaşmak gerekiyor diye de devam etmiş. Ve harflerimize devam ediyoruz. G, G harfiyle ileriye dönük odak yaratın. Generate forward focus. Yani devamında da insanlardan tamamını görebildikleri için değil, sadece bir sonraki adımı atabildikleri için değişirler diyor. Yazar devam ediyor. Mesafe çok büyük göründüğünde inanç kaybolur ve son olarak baktığımızda E harfi I ile devam ediyoruz. Sürekli diyalog kurun. Establish ongoing dialogue. Değişim doğrusal değildir. Hesap verebilirlik ile gözetim, yani hafiyelik arasında büyük bir fark vardır yazmış. bu şekilde devam ediyor yazar ve son olarak şunu ekliyor. Biri merakla nasıl gidiyor diye sorar, diğeri ise başarısızlığı yakalamak için izler diyor. Şimdi iş dünyasında, startuplarda veya işte mentorluk süreçlerinde falan çok düştüğümüz tuzak burası. Çok ciddi bir şekilde düştüğümüz, çok sık düştüğümüz bir tuzak. Hazır şablonu çalışanın önüne koyup hadi bunu uygula diyoruz. Bilmem ne kanvas bilmem ne modeliyle hadi bir şey yap, hadi bilmem ne şunu yap, hadi böyle yap, şablonlar var, bilmem neler var falan. Oysa insan o süreçte kendi izini, kendi otonomisini görmediğinde o işi asla evladı gibi sahiplenmiyor. Mentorluk yaparken karşınızdakine çözümü gümüş tepside sunabilirsiniz. Ama o sadece bir emir oluyor işte. O yüzden sadece soru sormak gerekiyor mentorlukta. Bırakalım onlar çözsün. Ama dediğim gibi yani onlar çözdüğünde kendi hatalarıyla o labirentin içinde kaybola kaybola kendileri bulduğunda işte o zaman o değişim kalıcı oluyor. Biz bunu aslında 128. bölümde aktivasyon enerjisi diye tanımlamıştık. Böyle bir isim vermiştik. O kimya laboratuvarındaki reaksiyonun başlaması için dışarıdan zorla ısıtmak yetmiyor. İçeride o moleküllerin o çarpışma enerjisini yakalaması gerekiyor. Belli bir eşik enerjisine gelene kadar maalesef pek bir değişiklik olmuyor. Ta ki o eşiğin enerjisine gelene kadar. Karşımızdakine dağın zirvesini gösterip hadi tırman demek yerine bu hafta atabileceği o ufacık, o gerçekçi adımı buldurmak gerekiyor. Yoksa aslında baktığınızda şöyle bir şey oluyor. Her hafta aynı toplantıları yapıp aynı sonuçları aldığımız, odadaki herkesin birbirini onayladığı ama kimsenin kılını kıpırdatmadığı o meşhur, ta 5. bölümde bahsettiğimiz hamster çarkının içinde dönüp dolaşıyoruz. Neyse şöyle bir yavaştan olayı kapatmaya doğru gidelim, bir kapanış yapalım ve aslında bu parça parça harf harf ele aldığımız bridge modelini biraz hayatın ritmiyle işte o şimdi tren de yavaştan yola çıktı, o tren gibi böyle yavaş yavaş şehrin içerisindeki zamanlarda çok yavaş gidiyorlar, daha sonra hızlanıyorlar ama çok böyle yavaş yavaş giden halleri gibi şöyle bir bakalım, sinire sinire değerlendirelim. Şimdi hep atıfta bulunduğum, sık sık bahsettiğim o geçmişe döneceğiz. Kimya mevzu, bırakma olayı, bilmem nesi falan filan ama oralar gerçekten benim için birçok şeyi de temsil eden bir dönem. Şimdi orada bir yandan şunu yapıyorsunuz. Bir yıl daha okusanız ondan sonra işte garanti meslek, bir sürü işte imkan vesaire, şu bu para, pul vesaire, bir milyon tane mevzu var. Bunları alabileceğimiz bir imkan var. Güvenli bir liman orası. Şimdi onları bırakıp bir şekilde başka bir yola gidiyorsunuz. Tamam okey, bu iyidir kötüdür, bu da değil konu. Ama asıl önemli nokta şu. Çevremdeki herkes bana mantıklı argümanlar sunuyordu. İnanılmaz mantıklıydı herkesin söylediği. Hocalarımdan biri geliyor işte sağ olsun işte bir şeyler anlatıyor. Bir başkası bir şeyler daha söylüyor. Arkadaşlarım bir şeyler söylüyor. Çevremde, ailemde bir sürü insan o kadar mantıklı argümanlarla geliyordu ki. Hocalarım özellikle kimya sektöründen kazanabileceğim paralar, geleceğim, işte bu kadar zaman harcadım, bak bu kadar emek var ortada. Ve bununla beraber bu neyi terk ettiğine bir bak falan tarzında bir sürü şey getiriyordu. Şimdi bu bir sürü getirdikleri şey benim için, ben sadece aynı şekilde ya kesinlikle haklısınız, doğru valla yani haklısınız işte ben bir bakacağım bakalım falan dedirtiyordu. En fazla bunu bana dedirtebiliyordu. Çünkü ben de pek bir değişikliğe sebep olmuyordular ama yazıda da bahsettiğimiz gibi güvenli bir yerde kalmam ve bir şekilde hayatta kalabilmem için de insanlara sağ olsunlar nezaketen de olsa, en azından teşekkür mahiyetinde de olsa bir haklısınız diyerek devam etmem gerekiyordu. Tamam evet, bana sorduklarını ne yapacaksın, ne istiyorsun bilmiyordum, evet tamam bunu cepte atıyoruz. Ama neyi istemediğimi bilmem, bildiğim yani bunu bir şekilde biliyor olmak ve o istemediklerimi hayatımdan çıkarmaya dair attığım adımlar ve o günden beni kendimi bulma noktasında en azından daha iyi hissettiriyordu. O verdikleri tavsiyelerin hepsi mantıklıydı ama benim için değildi. Teknik olarak mantıklıydı evet ama yani tartışılabilir. Benim için dediğim gibi benim dünyamda bir karşılığı maalesef yoktu. Muhtemelen onlar başka bir dönemdeki, başka bir huydaki bir insan için inanılmaz derecede doğru olan argümanlarla geliyordu ama kişi ve zaman sanki biraz yanlıştı. Onlar da tabii haliyle bunun çok farkında değillerdi. Benim iç dünyamın sonuçta farkında değillerdi. Bunu bir yandan da şöyle, dönem sonu yaklaşıyor. Şu anda 31. dönemi bitiriyor arkadaşlar ve marka mutfağında ve ardından işte master bilgisayarla çalışırlar ve oraya bir sunum yapacaklar. Şimdi ben fikirleri karıştırmaya çalışıyorum. Bazen şey diyorlar. Hocam gelseniz bize bakın bu doğru mu? Bilmem ki diyorum ben. Doğru mu? Ne bileyim ben. Çünkü sizin işiniz, sizin çözümünüz, sizin yaklaşımınız. Ben tavsiye verebilirim bazı konularda ama bu tavsiye de şöyle bir tavsiye. Bunu yapın değil. Siz böyle yapmışsınız. Bunu bir daha bir gözden geçirsenize. Bak orada bir şey yazmışsınız. Bunu bir daha değerlendirsenize. Bir bakın bakalım ne çıkacak oradan. Ama siz bulun. Siz çözün. Bazı noktalarda, yani bazı noktalarda ufak tefek böyle en azından zihinlerini aydınlatacak dokunuşlar tabii ki yapıyorum. Ama bu çözüme ya da içeriğin kendisine dair değil, yöntemsel olarak. Ve hani burası yanlış diyebilirim. Onlara doğrusu şöyle diyebilirim. Ama bunlar artık bir yerden sonra benim gündemlerim. Yani daha sonra benim çıktılarım haline gelir. Sizin değil diyorum onlara da. Eğer şimdi gider o hazır çözümü onların önüne koyarsam o sadece benim doğrum olacak sonuçta. Belki de yani o an o sunumu, o bütçeyi ya da o yapıyı vesaire hani bir şekilde o çıktıları elde edebilecekler. Belki artı değerli bir şeyler de yapacaklar. Bilmiyorum. Belki daha kötüsünü yapacaklar. Normalde yapacaklarından daha kötüye sevk edeceğim ben de onları. Ama önemli olan nokta tamamen kendi hatalarıyla yüzleşmeleri, zihinsel yükü kaldırıp bir şekilde o çözümü beraber inşa etmeleri. Ve aslında bunun sonucunda da kalıcı bir değişim, gelişim kaydetmeleri. Temel amaç bu zaten. Ve buna da ancak kendileri böyle tırmalayarak ulaşabilirler. Yazarın finalde sorduğu o soru aklımıza bir tekrardan gelsin. Bence aslında bölümün en vurucu cümlesiydi. Böyle sloganımsı da bir şey. Onları nasıl değiştirebilirim sorusunu bırakın artık. Bu yanlış bir soru. Çünkü bu soru karşınızdaki insanı bir nesne, çözülmesi gereken arızalı bir cihaz gibi konumlandırıyor. Ama bunun yerine işte gerçek soru şu. Burada eksik olan koşul ne? Güvensizlik mi eksik? Karşınızdaki insan hata yapmaktan mı korkuyor? Kapasite mi eksik? Yani zihinsel olarak aşırı mı yüklendi? Yoksa aidiyet mi eksik? Sürece dahil edilmediği için mi direniyor? Doğru bilgi vermek bir lütuf değil aslında. Gerçek lütuf. Karşı tarafa kendi doğrusunu bulabileceği o güvenli ve şefkatli alanı açabilmek. Acımasızlık gibi görünen o sessizlik ya da biraz aksi davranma ya da biraz o insanları bir başına tırnak içerisinde söylüyorum bir başına bırakma anları bazen karşı tarafa gösterilebilecek en büyük nezaket aslında. Neyse yani şunu düşünelim değişmesini canı gönülden istediğiniz o insanla bir sonraki konuşmanızda cebinizdeki bütün rasyonel kanıtları, tavsiyeleri ve bak doğrusu bu diyen o cümleleri masanın altında saklayın. Onlara bilgi yüklemeyi bırakın. Sadece bridge diye yazarın tarif ettiği yaklaşımı, o yaklaşımsal zihinsel bir gündemi hayatınızda yer verin. Oraya bir şekilde sokun. Psikolojik güvenlik yani onlara öyle bir alan açın ki yani değişmek istiyorlarsa da istemiyorlarsa da ne yapmak istiyorlarsa bunu size dürüstçe söyleyebilsinler. Belki de değişmek istemiyorlar. Belki de bundan memnunlar. Göreceksiniz aslında o köprü bir kez kurulduğunda yürümek çok daha kolay. Ve bu bence onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik. Karşımızdaki insanlara. Eğer kendimizi o iyiliği yapabilecek yetkinlikte görüyorsak. Neyse, trenimiz yola çıktı. Sincan'a kadar geldi. Bugün biraz hızlı gidiyoruz. Güzel gidiyoruz yani en azından ben kayıtta hızlı gidiyorum. Ve bir sonraki bölümde tekrardan görüşüp tekrardan böyle farklı farklı şeylere kafa yorana dek kendinize dikkat edin ve insanları düzeltmeye çalışmaktan vazgeçip onlara köprü kurmaya çalışın. En azından ben öyle yapmaya çalışacağım. Hoşça kalın.